Ayrım 25, sayfa 353. Hipnozcu Lars Kepler. 2 gün sonra muayene odamda otururken kapı çaldı. Açtım, Lasse gelmişti. Biraz gerisinde beyaz yağmurluklu bir kadın bekliyordu. Gözlerinde endişeli bir ifade vardı. Burnu sanki nezle olmuş gibi kırmızıydı. Mavi ve pembe göz farı sürmüştü. Bu Erik Maria Bark dedi Lasse. Çok iyi bir doktor. Benim olamayacağım kadar yetenekli.
Erken geldiniz dedim.
Sorun var mı diye sordu kaygıyla.
Başımı sallayıp onları içeri davet ettim.
Erik vaktim yok dedi yavaşça.
Ama şimdi sen de olsan çok iyi olurdu.
Biliyorum ama gitmem gerek dedi. Gece gündüz fark etmez, beni istediğin zaman ara.
Lasse aceleyle giderken Eva Blau peşimden içeri girip kapıyı kapattı, göz göze geldik. Bu senin mi diye sordu.
Avucunda porselen bir fil vardı, eli titriyordu.
Hayır benim değil.
Ama ona nasıl baktığını gördüm dedi alaycı bir tonla. İstiyorsun değil mi?
Derin bir nefes aldım. Neden istediğimi düşünüyorsun?
İstemiyor musun?
Hayır.
Peki bunu istiyor musun diyerek eteğini kaldırdı. Altına bir şey giymemişti, cinsel organını tıraş etmişti.
Eva bırak bunları şimdi dedim.
Tamam dedi, dudakları sinirden titriyordu.
Çok yakınımda duruyordu, vanilya kokuyordu. Oturalım mı dedim ifadesiz bir tonla.
Birbirimizin üstüne mi?
Neden kanepeye oturmuyorsun?
Kanepeye mi?
Evet dedim.
Oraya sen otur dedi.
Yağmurluğunu çıkartıp yere attı, masaya doğru gidip benim koltuğuma oturdu. Biraz kendinden bahsetmek ister misin dedim.
Neye ilgi duyuyorsun?
O sert kadını oynamaya çabalarken ben kolay hipnotize edilir mi, yoksa karşı kor, mesafeli davranır mı diye merak ediyordum.
Senin düşmanın değilim dedim sakin bir şekilde. Öyle mi?
Bir çekmeceyi açtı, lütfen kapat onu.
Aldırmadan çekmecedeki kağıtları karıştırmaya başladı. Gidip elini tuttum ve çekmeceyi kapattım.
Böyle davranamazsın dedim kararlı bir sesle. Senden yapmamanı rica ettim.
Bana cüretkar bir bakış atıp çekmeceyi yine açtı. Gözlerini benden ayırmadan bir tomar kağıt alıp yere attı.
Yeter dedim sertçe.
Dudakları titremeye başladı. Gözleri doldu.
''Sen benden nefret ediyorsun.'' diye fısıldadı. ''Biliyordum, benden nefret edeceğini biliyordum. Herkes benden nefret ediyor.''
Sanki birden korkuya kapılmış gibiydi.
''Eva'' dedim dikkatli bir biçimde. ''Seninle konuşmak istiyorum. İster benim koltuğumda, istersen kanepede otur, fark etmez.''
Başını sallayarak ayağa kalktı ve birdenbire ''Diline dokunabilir miyim?'' dedi.
''Hayır, dokunamazsın. Şimdi otur lütfen.''
Oturdu ama oturur oturmaz da huzursuz bir şekilde kıvranmaya başladı. Elinde bir şey vardı.
Elindeki ne diye sordum.
Elini hemen arkasına sakladı. Eğer cesaretin varsa gel de bak dedi düşmanca bir ses tonuyla.
Sabrımın taşmak üzere olduğunu hissettim ama kendimi sakinleştirerek ''Niçin benim yanımdasın söyler misin?'' diye sordum.
Başını salladı.
''Niçin buradasın?''
Yanakları seyirdi. ''Çünkü kanser olduğumu söyledim.'' diye fısıldadı.
''Kanser olacağım diye mi korkuyorsun?''
''O benim kanser olmamı istiyor sandım.''
''Lars Olson mu?''
''Beynimi ameliyat ettiler birkaç defa, beni bayılttılar, baygınken bana tecavüz ettiler, göz göze geldik.'' Dudaklarında hafif bir tebessüm belirdi. ''Yani şimdi hem hamileyim hem de beynimin bir kısmı alındı.''
''Ne demek istiyorsun?''
Bu iyi çünkü hep bir çocuğum, göğsümü emecek bir oğlum olsun istiyordum.
Eva dedim, sence neden buradasın?
Elin arkasından çekti ve avucunu yavaşça açtı. Bir şey yoktu. Birkaç kez avucunu aşağı doğru çevirdi. Amımı muayene etmek ister misin diye fısıldadı.
Odadan çıkmak ya da odaya birini çağırmam gerektiğini hissettim. Eva Blau aceleyle ayağa kalktı.
''Özür dilerim.'' dedi, ''özür dilerim. Yalnızca benden nefret etmenden korkuyorum. Lütfen benden nefret etme. Kalmak istiyorum, yardıma ihtiyacım var.''
''Eva sakin ol, seninle konuşmaya çalışıyorum. Benim hipnoz grubuma katılmanı düşünüyoruz, bunu biliyorsun. Doktor Olson bunu sana anlatmış. Sen de bu düşünceye olumlu yaklaşmışsın, öyle değil mi?
Başını salladı, sonra da uzanıp kahve bardağımı vurup yere devirdi. Affedersin dedi.
Eva Blau odadan çıkınca yerdeki kağıtları toplayıp masaya oturdum. Dışarıda hafif bir yağmur yağıyordu. Benjamin'in kreştekilerle bir geziye çıkacağı aklıma geldi. Simone de ben de yağmur geçirmeyen tulumunu kreşe göndermeyi unutmuştuk. Kreşi arayıp Benjamin'i dışarı çıkartmayın demeyi düşündüm. Her gezi beni korkutuyordu. Yemek salonuna gitmek için bir sürü koridor geçip iki kat aşağı inmesi gerektiğini düşünmeye bile dayanamıyordum.
Aceleyle koşuşturan çocukların onu iteledikleri, ağır kapının yüzüne çarptığı ya da bahçede tökezleyip çakılların üzerine düştüğü gelirdi gözlerimin önüne. İğnesini yaptığım sürece tehlike yok diye düşündüm. Aldığı ilaç küçük bir yaranın aşırı kanamasını engellerdi. Yine de diğer çocuklara nazaran çok daha hassastı. Ertesi sabah hatırlıyorum. Koyu gri perdelerin arasından gün ışığı sızıyordu. Simone yanımda çırılçıplak uzanmış uyuyordu. Ağzı yarı açık, saçları karışmıştı. Omuzları ve göğsü küçük çillerle kaplıydı. Üşüdüğünü fark edip yorganı üzerine çektim. Benjamin hafifçe öksürdü. Onun odaya geldiğini fark etmemiştim. Bazen kabus gördüğünde usulca yatak odamıza gelir, yerde serili yatağa yatardı. Ben de o uyuyana kadar elini tuttuğumdan tuhaf bir pozisyonda yatmak zorunda kalırdım. Saat 6'ydı, dönüp gözlerimi kapadım. Şöyle birkaç saat daha uyusam ne güzel olurdu diye düşündüm.
Baba diye fısıldadı Benjamin.
Biraz daha uyu dedim usulca. Doğrulup yatağımda oturdu, bana baktı ve berrak sesiyle
''Baba, sen dün gece annemin üzerine yattın.'' dedi.
''Öyle mi?'' dedim. Simone de uyanmıştı.
''Evet, yorganın altında annemin üzerinde sallanıp durdun.''
''Çok tuhaf.'' dedim.
Simone kikirdeyip başını yastığın altına soktu. ''Belki rüya görüyordum.'' diye durumu kurtarmaya çalıştım. Başını yastığın altına gömen Simone şimdi sarsılarak gülüyordu.
''Rüyanda salıncağa mı biniyordun?''
''Yok da.'' Simone ağzı kulaklarında bana döndü. ''Hadi cevap ver çocuğa.'' dedi. ''Rüyanda salıncağa mı biniyordun?''
''Baba.''
''Herhalde.''
''Tamam da.'' dedi Simone gülerek. ''O zaman benim üzerimde işin neydi yani eğer?''
''Kahvaltı zamanı.'' dedim. Benjamin yüzünü buruşturarak kalktı. Sabahları her zaman daha kötü olurdu. Eklemleri saatlerdir hareketsiz kaldığından sık sık ani kanamalar olurdu. ''Nasılsın oğlum?'' Duvara tutunarak dengesini bulmaya çalıştı. ''Bir dakika küçük adam, sana masaj yapayım.'' Benjamin iç çekerek yatağa uzandı ve eklem yerlerini yavaşça hareket ettirdim.
''İğne istemiyorum.'' dedi üzünlü bir sesle.
''Bugün değil Benjamin, yarından sonra.''
''İstemiyorum baba.''
''Kalleyi düşünsene.'' dedim. ''Şeker hastası, her gün iğne olması gerek.''
''Ama David iğne olmak zorunda değil.'' diye şikayet etti.
''Belki onun da hoşlanmadığı bir şey vardır.'' dedim. Bir sessizlik oldu.
''Onun babası öldü.'' diye fısıldadı Benjamin.
''Gördün mü?'' Kol ve ellerine de masaj yaptım. ''Sağ ol baba.'' diyen Benjamin yavaşça ayağa kalktı. ''Oğlum benim.'' Küçük narin vücuduna sarıldım ama her zaman olduğu gibi zarar vermemek için sıkıca göğsüme bastırma isteğine karşı koydum.
''Pokemon izleyebilir miyim?'' diye sordu.
''Annene sor.'' dedim.
''Ödlek!'' diye bağırdı Simone mutfaktan.
Kahvaltıdan sonra çalışma odasına geçip Lars Olson'u aradım. Sekreteri Jenny açtı telefonu. Onunla biraz çeleş aldıktan sonra Lasse'yi istedim.
''Bir dakika'' dedi.
Frank Poulson'a benden söz etmemesini söyleyecektim. Tabii bunun için geç kalmadıysam. Birkaç saniye sonra ''Lasse şu anda müsait değil'' dedi Jenny. ''Arayanın ben olduğumu söyler misin?''
''Söyledim zaten'' dedi sıkıntılı bir ifadeyle.
Bir şey demeden telefonu kapattım, gözlerimi yumdum. Bu işte bir iş vardı, belki de aldatılmıştım. Belli ki Eva Blau, Lasse'nin anlattığından çok daha belalı biriydi. ''Üstesinden gelirim'' dedim kendi kendime. Daha Eva Blau'nun o kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyordum. Tek kaygım hipnoz grubumun dengesini bozabileceğiydi. Sorunları, geçmişleri, öyküleri birbirinden çok farklı bir grup kadın ve erkeği bir araya getirmiştim. Kolay ya da zor hipnoz olmalarını dikkate almamıştım. Onları kabuklarından çıkartıp hem kendi kendileriyle hem de gruptakilerle ilişkiye geçmelerini sağlamayı umuyordum. Başkalarıyla ilişkiye geçip sosyal bir hayat sürdürmelerinin önündeki tek engel suçluluk duygularıydı. Tecavüz veya maruz kaldıkları diğer eziyetler nedeniyle kendilerini suçluyorlardı. Hayatlarının kontrolünü ellerinden kaçırmışlar, dünyaya güvenlerini yitirmişlerdi. Son seansta grup daha derinlere dalabilmişti. Her zamanki başlangıç konuşmalarımızdan sonra Marek Semyonovic'i derin hipnoz altına almaya çalışmıştım. Önceki denemelerim başarısız olmuştu. Marek bir türlü odaklanamıyor, hemen savunmaya geçiyordu. Ona ulaşmak için doğru kapıyı bulamadığımı hissediyordum. Henüz bir başlangıç noktasından bile yoksunduk. Bir ev, bir futbol sahası, bir orman diye öneride bulundum. Bilmiyorum dedi Marek her zaman olduğu gibi. Ama bir yerden başlamamız gerek. Tamam da nereden? Şu anki kişiliğini anlamak için nereye dönmen gerekiyorsa orayı hayal et dedim. Zeniçko kırsalı dedi Marek. Zeniçko Doboyski. Tamam diye not aldım. Orada ne oldu biliyor musun? Her şey oldu orada. Koyu ahşaptan kocaman bir bina, kale gibi. Toprak ağasının evi, dik çatısı, küçük kuleleri ve verandaları. Grup pür dikkat kesilmiş dinliyordu. Marek kendi içindeki kapıyı birdenbire açmıştı. Bir koltukta oturuyorum sanırım dedi Marek tereddütle. Ya da birkaç minderin üzerinde neyse. Marlboro içiyorum. Hemşerim olan yüzlerce kız ve kadın geçti yanımdan.
Geçti?
Birkaç haftada. Ön kapılardan girip büyük merdivenden yatak odalarına çıktılar.
Randevu evi mi diye sordu Yussi ağır Norland aksanıyla.
Orada neler oldu bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum dedi Marek.
Sen hiç üst kattaki odaları gördün mü diye sordum.
İki eliyle birden yüzünü ovalayıp derin bir nefes aldı. Şöyle bir şey hatırlıyorum dedi, bir odaya giriyorum. Lisedeki kadın öğretmenlerimden biri var. Çırılçıplak yatağa bağlanmış. Bacakları ve kalçasında morluklar var.
Neler oluyor?
Elimde bir sopa hemen kapının önünde dikiliyorum. Artık başka hiçbir şey hatırlamıyorum.
Dene dedim sakince.
Kayboldu.
Emin misin?
Daha fazlasını kaldıramam.
Tamam kendini fazla zorlama bu kadar yeter dedim.
Bir dakika dedi ve uzun süre sustu. Sonra derin bir nefes alıp yüzünü ovaladı ve ayağa kalktı.
Marek?
Bir şey hatırlamıyorum dedi dokunaklı bir sesle.
Not alırken beni dikkatle izlediğini hissettim.
Bir şey hatırlamıyorum ama her şey o lanet evde oldu dedi.
Yüzüne bakarak başımı salladım.
Benim her şeyim o ahşap evde.
Perili ev dedi onun yanında oturan Lydia.
Kesinlikle perili bir evdi diyen Marek acılı bir yüz ifadesiyle güldü.
Saate baktım. Araştırmamı sunmak için hastane yönetiminin önünde çıkacaktım. Destek olmazlarsa araştırmaya da terapiye de elveda diyecektim. Lavaboya gidip yüzümü yıkadım. Bir süre aynada kendime baktım. Çıkmadan önce gülümsemeye çalıştım. Odamın kapısını kilitlerken koridorda benden birkaç adım uzakta bir kadın gördüm.
Erik Maria Bark.
Siyah gür saçlarını ensesinde toplamıştı. Gülümsediğinde yanaklarındaki derin gamzeler açığa çıktı. Doktor önlüğü giymişti. Yakasında stajyer kartı vardı.
Maya Swartling dedi elini uzatarak. Sizin büyük hayranınızım.
Bu hayranlığınızın nedeni ne ki diye hafifçe gülümsedim. Üzerinden sümbül kokusu yayılıyordu.
Sizin araştırmalarınıza katılmak istiyorum dedi lafı dolaştırmadan.
Benim araştırmalarıma mı?
Başını salladı, yanakları kızardı.
Mutlaka katılmalıyım dedi. Araştırmanız çok heyecan verici.
Coşkunuzu paylaşmadığım için bağışlayın ama araştırmaya devam edip edemeyeceğimi henüz bilmiyorum dedim.
Nasıl yani?
Aldığım ödenek ancak yıl sonunu çıkartır. Katılacağım toplantıyı düşünerek nazik bir açıklamaya giriştim. Yaptığım şeye ilgi göstermene çok sevindim. Bu konuda seninle konuşmayı çok isterdim. Ama şimdi çok önemli bir toplantıya katılmam gerek.
Maya kenara çekildi. Özür dilerim dedi. Aman tanrım, özür dilerim.
Hiç değilse asansöre kadar konuşabiliriz dedim gülümseyerek.
Yüzü yine kızardı. Birlikte yürümeye başladık. Sizce bir ödenek sorunu olur mu dedi kaygıyla.
Normal prosedüre göre ödenek talep edenin yapacağı araştırmanın konusu, hedefi, zaman sınırı hakkında yönetimi aydınlatması gerekiyordu. Ama bu iş bana her zaman sıkıntılı gelirdi. Çünkü hipnoz hakkındaki bir sürü ön yargıyla boğuşmam gerektiğini bilirdim. Birçoklarına göre hipnoz hala bir muamma. Bir takım ön yargılar nedeniyle araştırma tam sonuç vermeden sunum yapmak epeyce meşakkatli bir iş.
Henüz bir şey yayınlamak için erken olsa da sizin raporlarınızı okuyanlar harika sonuçlar görebilirler.
Bütün raporlarımı okudunuz mu diye sordum şüpheyle.
Pek çoğunu dedi.
Asansörlerin önünde durduk. Bellek hakkındaki fikirlerime ne diyorsunuz dedim denemek için.
Kafatası hasar görmüş hastayı mı kastediyorsunuz?
Evet dedim şaşırdığımı belli etmemeye çalışarak.
İlginç dedi. Belleğin beyne dağılımı konusunda yerleşik tezlerle çatışıyorsunuz.
Peki siz ne düşünüyorsunuz?
Bence sinapsis araştırmasında derinleşmeli ve amigdala'ya yoğunlaşmalısınız.
Etkileyici dedim asansörün düğmesine basarken. Bu ödeneği almalısınız. Biliyorum.
Hayır derlerse ne olur?
Umarım terapiyi sona erdirip hastalarımı başka tedavilere yönlendirecek kadar zamanım olur.
Peki ya araştırmanız?
Omuzlarımı silktim. Başka üniversitelere başvururum. Belki biri kabul eder.
Heyette hiç düşmanınız var mı diye sordu.
Sanmam. Özür diler gibi gülümseyerek elini nazikçe bir kolumun üstüne koydu. Yanakları daha çok kızardı.
İstediğin parayı alacaksın. Yaptığın çalışma öncü nitelikte. Bunu görmezlikten gelemezler dedi ve gözlerimin içine bakarak devam etti. Eğer yaptığın işin kıymetini anlayamazlarsa sen hangi üniversiteye gidersen git peşinden gelirim.
Birden benimle flört mü ediyor diye düşündüm. Gösterdiği yakınlıkta yumuşak, kısık ses tonunda bir şey vardı. Ardından emin olmak için yakasındaki karta bir daha baktım. Maya Swartling, stajyer doktor. Maya,
benden kolay kurtulamazsın diye şakacı bir ifadeyle fısıldadı Eric Maria Bark.
Daha sonra konuşuruz dedim asansör kapısı açılırken. Maya Swartling gülümsedi, ellerini çenesinin altında birleştirdi. Başını eğerek yumuşak bir sesle
"Sabahi" dedi.
Toplantı odasına çıkarken Maya'nın Tayland selamını hala gülümsüyordum. Kapısı açıktı ama ben yine de girmeden önce tıklattım. Annika Lorenzon oturmuş, Kuzey Mezarlığı ve Haga Parkı'na kadar uzanan harika manzaraya bakıyordu. Her akşam uyuyabilmek için içtiği rivayet edilen iki şişe şarabın izi yoktu yüzünde. Gözlerinin altında, alnında hafif çizgiler vardı ve bir zamanlar İsveç güzellik yarışmasında onu ikinci yapan muhteşem boynu biraz yaşlanmıştı. Simone şimdi beni görse dersimi verirdi diye düşündüm. Yüksek mevkiye gelmiş bir kadını görünüşüyle tartarak yeteneklerini küçümsemenin ataerkil bir hükmetme tekniği olduğunu söylerdi hiç vakit kaybetmeden. Erkek bir şefin ne alkol alışkanlığı ne de derisinin sarktığı konuşulurdu. Selam verip yanına oturdum. Harika bir manzara dedim. Dudaklarında sakin bir gülümseme belirdi. Parfümden ziyade temizlik kokuyordu. Özel bir sabun kokusuyla sarmalanmıştı.
İster misin diye bir dizi maden suyu şişesini işaret etti.
Diğerleri nerede kaldılar diye merak etmeye başladım. Toplantı saatini 5 dakika geçiyordu ama yönetim kurulu üyeleri hala ortalarda yoktu. Annika ayağa kalktı ve ne düşündüğümü anlamış gibi ''Birazdan gelirler, bugün sauna günleri de'' dedi çarpık bir gülümsemeyle. ''Bensiz ön toplantı yapmanın bir yolu bu kurnazca değil mi?'' O sırada kızarmış parlak yüzleriyle 5 kişi konuşarak içeri girdiler. Ceketlerinin yakaları ıslak saçlarından dolayı nemlenmişti. Üzerlerinden buharlı bir sıcaklık ve tıraş losyonu kokusu yayılıyordu. Tabii benim araştırmam biraz pahalıya patlayacak dedi Ronnie Johansson.
Elbette diye karşılık verdi Swain Holstein sıkıntılı bir ifadeyle.
Bir yerine biraz kesintiye gidelim falan diye sayıklayıp durdu. Hesap cambazları araştırma bütçelerinde her alanda kesinti yapmak istiyor.
Bunu ben de duydum ama kimsenin onları aldırdığı yok dedi Holstein sesini alçaltarak.
Bizi görünce sustular, sanki varlığımızı yeni fark etmiş gibiydiler. Swain Holstein elimi sertçe sıktı.
25. ayrımın sonu. Sayfa 365.